Markos 10. bölüme geldik. 1. bölümden 9. bölümün sonuna kadar İsa'yı Galile bölgesinde hizmetini sürdürürken gördük. Şimdi Yahudiye bölgesine geçiyor. Markos olayları anlatırken Galile ile Yahudiye arasındaki yolculuktan söz etmiyor ama Luka bu yolculuk dönemini tüm ayrıntısıyla kaleme almıştır. Hatırlarsanız Markos'un 9. bölümünde İsa ile öğrencilerinin bir ara Galile bölgesini aştıkları söz konusu oldu. Ama İsa kimsenin bunu bilmesini istemiyordu diye yazdı Markos. Neden? Çünkü İsa hem gösterişi sevmiyordu hem de öğrencilerine önemli konular üzerinde ders vermek niyetindeydi. Galile'den Yahudiye'ye geçerken İsa öğrencilerine kaybolan koyun, kaybolan para ve kaybolan oğul gibi önemli benzetmeleri, öyküleri anlattı. Markos bunlardan söz etmiyor ama Luka söz ediyor. Yahudiye'ye geldikleri zaman Ürdün ırmağının doğusuna Dekapolis yani 10 kent denilen bölgeye vardılar. Şimdi Markos olayları şöyle anlatır. İsa oradan ayrılıp Yahudiye bölgesine ve Ürdün ırmağının karşı yakasına gitti. Topluluklar yine çevresine üşüştü. İsa her zaman olduğu gibi yine onlara öğretiyordu. Bazı Ferisiler yaklaşıp onu sözle tuzağa düşürmeye çalıştılar. Bir adamın karısını boşaması yasal mıdır diye sordular. Markos 10. bölüm 1 ve 2. ayetler. Şunu iyice bilmeliyiz ki Ferisiler İsa'ya bu soruyu yöneltirken ondan gelecek olan yanıta önem vermiyorlardı. Bu Ferisiler tarafından İsa'ya yöneltilen birçok tuzak sorulardan biriydi. Ferisilerin evlilik ve boşanma konusunda kendi görüşleri vardı. Amaçları İsa'yı tuzağa düşürüp suçlamak ve mümkünse onu yok etmekti. Bir adamın karısını boşaması yasal mıdır diye sordular. O zamanın olaylarına bakarsak bu sorunun ne kadar kurnazca sorulduğunu anlamış olacağız. O günlerde Yahudilerin kralı Herodes karısını boşayıp kardeşinin karısıyla evlenmişti. Hatta Yahya peygamber kralın bu hareketine karşı çıkınca zindana atılıp sonunda başı kesilerek idam edilmişti. Böyle bir ortamda ise bir adamın karısını boşaması yasal mıdır sorusuna hayır cevabını verirse hem Musa'nın yasasını yalanlamış olacak hem de kral Herodes'i suçlamış olacaktı. Ters olarak soruya evet yasaldır yanıtını verirse ahlakı öğretişlerinin bozuk olduğu konusunda suçlanacaktı. Matta bu olayı kaleme alırken İsa'nın yanıtında üstün bir ahlaki düzeyi bize aktarmaktadır. Evlilik konusunda İsa Mesih öğrencilerine size diyorum ki her kim zinadan başka bir nedenle karısını boşayıp başkasıyla evlenirse zina etmiş olur deyince öğrencileri erkeğin eşiyle ilişkisi böyle olacaksa hiç evlenmemek daha iyi dediler. Aslında İsa'nın öğretişinde en üstün ahlaki bir düzey vardır. Göksel bilgeliğe sahip olan bu yüce kişinin evlilik ve boşanma konusunda Ferisilere verdiği yanıt çok kez olduğu gibi bu defa da onlara bir soru sormakla verildi. İsa şöyle yanıtladı. Musa size ne buyurdu? Onlar erkeğin kadına boşanma kağıdı verip onu salmasına izin verdi dediler. Markos 10, 3 ve 4. ayetler. Daha önce de belirttiğim gibi Ferisilerin evlilik ve boşanma konusunda kendi görüşleri vardı. İsa'dan yeni bir şey öğrenmek için değil, onu tuzağa düşürmek için bu soruyu sormuşlardı. İsa onların nasıl düşündüklerini bildiği için sorularını bir soru ile yanıtladı. Verecekleri yanıtı da biliyordu. Eski antlaşmada yasanın tekrarı 24. bölümde Musa'nın bu konuyla ilgili yasası şöyledir. Eğer bir adam evlendiği kadında yakışıksız bir şey bulur, bundan ötürü ondan hoşlanmaz, boşanma belgesi yazıp ona verir ve onu evinden kovarsa, kadın adamın evinden ayrıldıktan sonra başka biriyle evlenebilir. Evet, Musa boşanmaya izin vermişti. Ama bu ne Musa'nın ne de Tanrı'nın isteğiydi. Evlilik, küçücük bir bahaneyle bozulacak nitelikte bir kuruluş değildir. Ne de kadının aşağılanmasını öngören bir bağlılıktı. Musa, kadında utanılacak bir şey bulduğu için diye koşullandırırken, eminim ki cinsel uygunsuzluktan söz ediyordu ki, İsa'nın kendisi böyle bir durumda boşanmanın yerinde olduğunu söyledi. Ne yazık ki Yahudi din önderleri Musa'nın yasasını kendi görüşlerine göre ayarlayıp öyle bir duruma getirmişlerdi ki, kadın yanlışlıkla yemeğin dibini yaksa ve kocası isterse hemen ona boş kağıdını verebilirdi. Rabbimiz Ferisileri yanıtlamak için evliliğin ta başlangıcına gider ve konuyu boşanmadan evliliğe çevirir. Günümüzde de durum böyledir. Birçok evlilikler boşanmayla sonuçlanmaktadır. Boşanmalar her yıl artmakta. Neden? Çünkü evliliğin temeli çürütülmüş, evliliğimizi nasıl korumalıyız diye düşünmekten fazla bu evlilikten kurtulmak için hangi yasaya başvurmalıyım tutumu hüküm sürmekte. Keşke bugün çiftler boşanmayı düşündükleri yerde evliliği düşünseler. İsa onların düşüncelerini boşanmaktan evliliğe çevirmek için şöyle dedi. Siz katı yürekli olduğunuz için Musa bu buyruğu yazdı. Ne var ki yaratılışın başlangıcında Yaradan onları erkek ve dişi olarak yarattı. Bu nedenle insan babayı ve anneyi bırakıp karısına bağlanacak, ikisi bir tek beden olacak. Öyle ki bundan böyle iki ayrı kişi değil ama bir bedendirler. Onun için Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasın. Markos 10. bölüm 5-9 ayetler arası. Rabbisa'nın burada söyledikleri onlara Tanrı'nın idealini gösteriyor ki günah dünyaya girmeden önce yaratılışta bu böyleydi. O zaman boşama Tanrı'nın planında yoktu. Aynı şekilde denebilir ki Tanrı'nın planında cinayet de yoktu. Ama katil bağışlama bulabilir. Boşama bir günahtır değerli dostum. Ama boşanmış kişi bağışlama bulabilir. Üstelik belirli durumlarda, altını çizeyim, belirli durumlarda boşanmış kişiler yeniden evlenebilirler kanısındayım ve bu düşüncemin kutsal kitaba göre olduğunu düşünüyorum. Tekrar edeyim, belirli durumlarda. Neden biz bir katili bağışlarız da ama boşanmış bir kişiyi bağışlamakta zorluk çekeriz? Hemen hemen o kişiye bağışlanmayacak günah işlemiş gibi davranırız. Boşanmış ve kurtulmuş günahlı bir kişiyi öteki tövbe etmiş günahlı kişilerden daha kötü görmemeliyiz. Hepimiz kayrı aracılığıyla kurtulan günahlı insanlarız. Aradaki fark sadece onların boşanmış olmalarıdır. Bu bölümde Rabbisa'nın söyledikleri şu ki, evlilik bağı anne baba ile çocukları arasındaki bağdan daha güçlüdür. Bir çocuğun inkar edilmesi olanaklıdır. Evliliğin de sadakatsizlik nedeniyle bozulması mümkündür. Rabbisa Mesih burada evliliğin Tanrı tarafından kurulan kutsal bir kurum olduğunu gösteriyor. Tanrı erkeği ve kadını yarattı ve onları bir çift olarak birleştirdi. Bu yaratıcının orijinal amacıydı. Bunun hangi nedenle olursa olsun bozulması günahtı, yasaktır. Ne var ki bağışlanmayacak günah değildir. Size bu alanda garanti verebilirim. Temel sorun yanlış kişiyle evlenmektir. Bana öyle geliyor ki bu at ahırdan kaçtıktan sonra ahırın kapısını kapatmaya benziyor. Yani aslında temel sorun şu ki birbirleriyle evlenmemeleri gereken kişiler birbirleriyle evlenirler. İşte dert de buradan geliyor. Çünkü onlar evlenmekle bu günahı işliyorlar. İnanlı dostum, evlilik Tanrı'nın senin için planlamak istediği bir şeydir. Yeter ki ona izin ver. Yani Tanrı'ya izin ver ve sen de Tanrı'ya ve onun sözüne itaat et. Evet, ise onları Musa ile değil, Musa'ya yasayı vermiş olan, sonra evliliğin kurucusu olan Tanrı ile yüzleştirdi. Dördüncü ayette Musa erkeğin kadına boşanma kağıdı verip onu salmasına izin verdi derken kullanılan izin verdi sözcüğüyle o izni gönülsüz olarak verdiği ima edilmektedir. Unutmamalıyız ki Musa'nın yasası İsa gelinceye kadar bir eğitmen niteliğinde verilmişti. Aslında evlilik konusunda Tanrı'nın ideal bir tutumu vardır ama İsrail halkı Tanrı'nın idealini imkansız bulup tam bir cinsel yolsuzluk içinde yaşamasınlar diye yasa verilmişti. Olaya gerçek gözüyle bakacak olursak göreceğiz ki yasa Tanrı'nın insan ile yaptığı ilk antlaşmadan 400 yıl sonra geldi. Paulus bu konuda Galatya'daki imamlara şöyle yazdı. Şunu demek istiyorum. Tanrı'nın önceden onayladığı antlaşmayı ondan 430 yıl sonra beliren ruhsal yasa ortadan kaldıramaz. Böylelikle vaadi geçersiz kılamaz. Tanrı ta başlangıçta Havva'yı Adem'e eş olarak verirken sadece evliliği tasarlamıştı. Evlilikte boşanmanın yeri yoktu. Aynı düşünce akımında diyebiliriz ki Tanrı insanı yarattığı zaman insanın yine insan kardeşini öldüreceğini, onun karısına malına göz dikeceğini, yalan söyleyeceğini hiç tasarlamamıştı. Ancak insan günah işleyince evliliğin temelini çürüttü, insan kardeşini öldürmeye başladı ve yalan söyledi. Evet, Tanrı'nın gazabı tüm bu yolsuzluklara karşıdır ama aynı zamanda İsa Mesih de tüm bunlara bağış sunulmaktadır. Değerli kardeşim, senin ne durumda olduğunu bilmiyorum. Ancak şu var ki, yaşamın fırtınalarında kendini boşanma kayalarında karaya oturmuş bir gemi gibi görüyorsan ve boşanmışsan bulunduğun ortamda Tanrı sana İsa Mesih'te bağış sunmaktadır. Seni bağışlayıp yaşamına yön vermek ister. Eğer şu anda boşanmamışsan ve evliliğini kurtarmak için savaş vermekteysen İsa'ya güven, ona sığın. Bir yolu varsa o sana hemen yardım etmeye hazırdır. Tanrı'nın katında evlilik o kadar önemlidir ki evlilik bağları anne ile çocuğun arasındaki bağlardan daha güçlüdür. Evlilik bağları dünyasal bir kuruluşun ya da resmi bir dairenin sağladığı bir şey değildir. Hayır, evliliği kuran Tanrı'dır. Kadını ve erkeği birbirine bağlayan Tanrı'dır. Tabi olarak Tanrı'dan başka hiçbir kuruluş ya da resmi makam o bağları bozamaz. Eve varınca öğrenciler bu sorun üzerinde İsa'ya yine sordular. İsa şöyle açıkladı. Karısını boşayıp bir başkasıyla evlenen ona karşı zina etmiş olur. Kadın da kocasını boşayıp bir başkasıyla evlenirse zina etmiş olur. Markos 10, 10-12 ayetler arası. Bu sözlerin çok çetin sözler olduğunu düşünebiliriz. Bir kişi karısını boşadıktan sonra evlenirse nasıl zina etmiş olabilir? İsa'nın bu sözünü nasıl yorumlamalıyız? Sadece bu söze bakıp boşanma hakkında yorum yapamayız. Kutsal yazılarda boşanma hakkında başka ayetler de vardır. Bunları bir araya toplayıp yorum yapmalıyız. Matta, İsa'nın bu sözünü okuyucularına aktarırken, kutsal ruhtan aldığı esinle evlilikte zina işlenirse boşanma olabilir diyor. O zaman Markos neden bu koşulu yazmadı? Çünkü Matta, müjdesini Musa'nın yasasını iyi bilen Yahudi okuyucular için yazdı. Markos ise Musa'nın yasasını bilmeyen Romalı okuyuculara hitaben yazdı. Demek ki evlilik bağlarını bozabilen tek etken zinadır. Bundan başka bir de ölüm vardır. Bu konuda Paulus Roma'daki imamlara şöyle yazdı. Evli bir kadın kocası yaşadığı sürece ona yasayla bağlıdır. Ama kocası ölürse onu kocasına bağlayan yasadan özgür kılınır. Şöyle ki kocası yaşarken başka bir erkeğe varırsa zina etmiş sayılır. Oysa kocası ölürse bu yasadan özgürdür. Başka bir erkeğe varsa da zina etmiş olmaz. Romalılar 7, 2 ve 3. ayetler. Burada Paulus Musa'nın yasasıyla ilgili bir gerçeğe ışık saçmak istedi. Yani bir kadın kocası hayatta olduğu süre ona bağlı kalma zorunda olduğu gibi insan da ruhsal yasa yürürlükte olduğu süre o yasaya bağlı kalma zorundadır. Aslında zina konusunda eski antlaşmada Musa'nın yasasında çok sert bir kural vardır. Şöyle yazar: eğer bir adam başka birinin karısıyla yatarken yakalanırsa, hem kadınla yatan adam hem de kadın, ikisi de öldürülecek. İsrail'den kötülüğü atacaksınız. Eğer bir adam kentte başka biriyle, nişanlı erden bir kızla karşılaşır ve onunla yatarsa, ikisini de kentin kapısına götürecek, taşlayarak öldüreceksiniz. Çünkü kız kentte olduğu halde yardım istemek için bağırmadı. Adam da komşusunun karısıyla ilişki kurdu. Aranızdaki kötülüğü ortadan kaldıracaksınız. Yasanın tekrarı 22-24 ayetler arası. Bugün Musa'nın bu yasası uygulanmıyor. Yani kimseyi taşlayarak öldürmüyoruz. Böyle bir uygulama olsaydı kentlerimiz taş yoğunlarından geçilmez olacaktı. Musa'nın yasasına göre kadın ya da erkek zina ettiklerinde taşlanarak öldürülebilirlerdi. Kısacası zina evliliği bozabilen tek eylemdir. Ciddi bir eylemdir. İsa Mesih'in sözlerine göre bazı hallerde boşanmada suçsuz olan taraf tekrar evlenebilir. Bu nedenle evlilikte zina olursa boşanmada olabilir. Az önce de vurguladığım gibi. Kutsal yazı ailelerin boşanmasının aslında bir imansızlık olduğunu belirtir. Kutsal kitap düzenli bir şekilde yazıldı. Olaylar ve düşünceler birbirlerine harika bir şekilde kenetlenmiştir. Zina ve boşanmadan söz açılmışken doğal olarak çocukları düşünmek yerindedir. Birçok evlilikte karı koca kendi durumlarını düşünüp en küçük bir nedenle ayrılmaya ve sonunda boşanmaya giderler. Çocuklara ne olacak? Düşünen var mı? Sanmıyorum. Boşanmaya karar veren çift, evet çocuklarımızı düşünüyoruz derler ama düşünselerdi fındık kabuğunu doldurmayan olaylardan dolayı evliliği bozmazlar, ocaklarını söndürmezlerdi. Hem Matta hem de Markos bu boşanma konusunu hem de çocukların bereketlenme konusunu yan yana koyarlar. Sanıyorum Tanrı'nın ruhu bize burada bir şey anlatmaya çalışıyor. Çocuk evliliğin suçsuz ürünüdür. Bir boşanma iki kat kötüdür çünkü çocuklar bu boşanmadan acı çekerler. Günümüzde başı derde giren, boşanmış aileden gelen bu kadar gençleri görmek korkunçtur. Bu herhalde bir kaza değil, boşanmanın getirdiği doğal sonuçlardır. İsa'nın yanına dokunsun diye küçük çocuklar getirdiler. Ama öğrenciler getirenleri payladılar. İsa bunu görünce kızarak çocukları bırakın bana gelsinler dedi. Onlara engel olmayın çünkü Tanrı hükümranlığı böylelerinindir. Doğrusu size derim ki Tanrı hükümranlığını bir çocuk gibi kabul etmeyen ona hiç giremez. Sonra çocukları kolları arasına alıp ellerini üstlerine koydu ve onları kutsadı. Markos 10. bölüm 13-16 ayetler arası. Biz de çok kez İsa'nın öğrencileri gibiyiz değil mi? Büyükler arasında çocuklara önem vermeyiz. Oysa İsa her zaman çocuklara yer vermektedir. Çocuğun ruhsal olayları algılama gücü belki de olgun insanınkinden daha keskindir. Hatta biz erginler bu konuda çocuklardan bir şeyler öğrenebiliriz. İsa Tanrı hükümranlığını bir çocuk gibi kabul etmeyen ona hiç giremez diyor. Kendimizi ne kadar akıllı sayarız değil mi? Aydın kişiler olduğumuzu sanıyoruz. Efendim şu dini araştırmalıyım, şöyle bir değerlendirme yapmalıyım, mantığımla bağdaşmayan düşüncelere kafamda yer vermemeliyim derken Tanrı egemenliğine giremez oluyoruz. Rabbim bizden beklediği üstün bir zeka değil. Basit şekilde onun sözüne iman etmektir. Evet bir çocuk gibi ona güvenip iman etmek. Sen bunu yaptın mı? Yapmamıştan şimdi zamanı gelmedi mi? Mesih'e güven, ona iman et. Sonsuz yaşamı başka hiçbir şekilde, hiçbir yolda elde edemezsin. Çağlar değişir ama insan değişmez. Ta başlangıçtan insan sonsuz yaşamın peşinden koşmuştur. Ama ne yazık ki yanlış kaynaklara gitmiş ve halen de gitmektedir. Evet, insan yanlış kaynaklara gidiyor ve yanlış kaynaklardan kurtuluş arıyor. İsa giderken biri koşup onun önünde diz çöktü ve iyi öğretmen, sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım diye sordu. İsa ona neden bana iyi diyorsun dedi. Tanrı'dan başka kimse iyi değildir. Markos 10, 17-18 ayetler. İsa'nın önünde diz çöküp sonsuz yaşam hakkında ondan bilgi isteyen bu kişi kimdi? Daha doğrusu bu adamın çok zengin bir kişi olduğunu öğreniyoruz. Demiştim ya, çağlar değişir ama insan değişmez. Günümüzde de nice zenginler tüm zenginliğe, refaha ve bolluğa rağmen yaşamlarında doyum bulamıyorlar. İçinde doldurulamayan bir boşluk vardı. Bu zengin adam İsa'dan sonsuz yaşam konusunda bilgi istedi. Ne yapacaktı alacağı bilgiyi? Sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım diye sorduğuna göre bir yolunu bulup kendi emeğiyle, kendi işleriyle bunu başaracağını sanıyordu. Oysa İsa'yı gerçek kişiliğinde tanısaydı, sonsuz yaşamın ta kendisi olan İsa'yı kendi yaşamını almak isteyecekti. Sonsuz yaşam Tanrı'nın karşılıksız verdiği bir armağandır. Bu konuda kutsal yazı şöyledir. İman ederek kayrayla kurtulmuş bulunuyorsunuz. Bu kendi başarınız değildir. Tanrı'nın armağanıdır. Kişinin yaptığı işler nedeniyle değildir. Öyle ki kimse övünmesin. Efesuslular 2 ayet 9. İsa, kurtuluşun sonsuz yaşamın kendisinde olduğunu belirtmek için Tanrı'dan başka kimse iyi değildir sözüyle bu adama kim olduğunu açıklamak istedi. Matta'ya göre bu adam gençti. Yaşlı zenginlerin yaşı ilerledikçe öbür dünyayı düşünmelerini anlayabiliriz ama bu adam hem zengin hem de gençti. Yaşamın tadını çıkarabilirdi ama genç olmasına rağmen Musa'nın yasasına bağlı bir insandı. İsa onun bu durumunu biliyor ve onu yasanın basma kalıp kurallarından kurtarıp düşünmeye zorluyor. Neden bana iyi diyorsun dedi. Tanrı'dan başka kimse iyi değildir. Yani bana iyi diyorsun, benim Tanrı olduğumu onaylıyorsun demek istedi. Sonra İsa bu genç zengin adamı sıkıca bağlı olduğu yasa ile yüzleştirdi. Ona şöyle dedi. Buyrukları bilirsin. Adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Kimsenin hakkını yemeyeceksin. Babana ve annene saygı göstereceksin. Adam, öğretmen bunların tümünü gençliğimden bu yana tuttum diye yanıtladı. Markus 10, 19-20 ayetler. Eski antlaşmada Musa'ya verilen 10 buyruğun ilk 5'i insan ile Tanrı arasındaki bağlantıya değinir. Son 5 buyruk ise insan ile insan kardeş arasındaki ilişkileri içerir. İsa adamın yasaya bağlılığını bu son 5 buyruk açısından sınava çekti. Adama yasa konusunda ne kadar eksik olduğunu göstermek istiyordu. Adam gerçekten yürekten konuşarak bunların tümünü gençliğimden bu yana tuttum diye yanıtladı. Evet, adam kendi anlayışına göre yasanın gereklerini yerine getiriyordu ama ancak Pavlos gibi diri Mesih ile yüz yüze gelince ne zavallı bir insanım, ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak diye haykırabilecektir. Bu noktada İsa onu ruhsal gerçeklerle karşılaştırmaya karar verdi. İsa bu adama bakınca sevgi duydu. Geride kaldığın tek sorun var dedi. Git varını yoğunu sat, yoksullara dağıt. Böylelikle gökte varlığın olacaktır. Sonra da ardım sıra gel. Bu sözü duyunca adamın benzi attı, yüreği tasayla dolarak kalktı gitti. Çünkü malı mülkü pek çoktu. Markus 10, 21-22 ayetler. Tüm İncil yazılarında ilk kez bir kişinin İsa'nın huzurundan tasalı ayrıldığını görüyoruz. Evet, ta baştan İsa bu zengin adamın zayıf noktasını biliyordu ve tam onun üzerine basmıştı. Neydi bu zayıf nokta? Kesin olarak zenginliği değildi. Hayır, Tanrı ile olan bağlantısıydı. Evet, yasaya bağlıydı ama Tanrı'ya aynı bağlılığı gösteremedi. Onun bu sıkı bağlantıyı kurmasını engel olan malına, mülküne karşı duyduğu sevgi ve bağlılıktı. Tanrı kendisine bağlanabilmemiz için fakir olmamızı istemez. Ancak zenginlik bir engel olacaksa o engelin kaldırılması gerekir. İsa'ya gelmemizi engelleyen herhangi bir şey aynı şekilde ortadan kalkmalı. İsa'nın önünde diz çöken bu adamın İsa hakkındaki düşünceleri neydi acaba? İsa onun günahlarına bağış sağlamak için çarmıh ölümüne gitmeye hazırlanıyordu. Zengin adamın aradığı sonsuz yaşamı ona sağlamak için Tanrı özünden gelmiş olan bu üstün kişi her şeyini feda ederek ölüme gidiyordu. İsa'yı izleyecekse engeller ortadan kalkmalıydı ancak o zaman gökte varlığı olacaktı. İşte sonsuz yaşam budur. Bu karar noktasında adam sınıfta kaldı çünkü malın mülkünü çok seviyordu. İsa çevreye bakıp öğrencilerine şöyle dedi. Parası bol kişilerin Tanrı hükümranlığına girmeleri ne kadar zordur. Onun bu sözleri öğrencileri şaşırttı. Ama İsa yine çocuklar dedi. Ne güç iştir Tanrı hükümranlığına girmek. Devenin iğne deliğinden geçmesi zengin kişinin Tanrı hükümranlığına girmesinden daha kolaydır. Markus 10, 23-25 ayetler arası. kutsal söz, tüm kötülük köklerinden biri para sevgisidir diyor. Para her şeyi satın alabilir ama en değerli şeyi, sonsuz yaşamı satın alamaz. Para sayesinde hiç kimse Tanrı egemenliğine giremez. Bir ayrım yapılmalıdır. Bir kişi zengindir diye Tanrı egemenliğine giremez demiyor kutsal kitap. Engeli oluşturan para değil, para sevgisidir. Bazı gerçekleri dinleyicilerinin kafalarına sokmak için ise aşırı örnekler ve benzetmeler anlatırdı. Devenin iğne deliğinden geçmesi deyimi zenginliğin Tanrı egemenliğine girmekte ne kadar zorluk oluşturduğunu dile getirir. Yine burada vurgulamalıyım ki engeli oluşturan zenginlik değil, para, mal, mülk sevgisidir. Bazı zengin kişiler var ki hiç zengin değilmiş gibi yaşarlar. Tüm paralarını Rabbin egemenliğini geliştirme yolunda harcarlar. Böyleleri kesin olarak Tanrı egemenliği dışında kalamazlar. Durumu iyice kavramamış olan öğrenciler büsbütün şaşırdılar. Birbirlerine öyleyse kim kurtulabilir diye sordular. İsa onların gözlerinin içerisine bakarak insanlar önünde bu olanaksızdır dedi ama Tanrı önünde değil. Çünkü Tanrı önünde her şey olanaklıdır.